Ayrım 20, sayfa 180. Bolu milletvekili Falih Rıfkı Bey seçim bölgesine gelmişti. Azılı bir eşkıyayı takip eden Bolu ve Kocaeli valileri ve jandarma komutanları ile Düzce'de buluştular. Birlikte yemek yediler. Falih Rıfkı Bey Gazi'nin Kastamonu'ya niye gittiğini biliyordu. Yemek sırasında şapka giyilmesi olasılığından söz etti. Sofrada bulunanlar hep birden itiraz ettiler. İşte yalnız bu olamaz. 28 Ağustos 1925 günü sabahı İnebolu'dan törenle ve sevgi gösterileri arasında ayrıldı. Dipnot: Ben Mart 2008'den beri İnebolu'nun fahri hemşerisiyim. Bunun için o tarihteki belediye başkanı Sayın İdris Güleç'e ve belediye meclisinin sayın üyelerine bir daha teşekkür ederim. İnebolu adının Yiğit İnebolu olarak değiştirilmesi önerisi yazık ki mecliste gereken desteği bulamadı. Öneri kadük oldu. Bir gün İnebolu'nun kadir bilmenin ve milli bilincin sonucu olarak hak ettiği bu adı alacağına inanıyorum. O gün Türkiye'de çıkan bütün gazetelerde Gazi'nin giyim kuşam ve şapkayla ilgili konuşması büyük başlıklar altında eksiksiz yayımlanmış, heyecana, hayrete ve sevince yol açmıştı. Kızanlar da olmuştu elbette. Falih Rıfkı Bey bir gün önceki yemek arkadaşları ile birlikte oldu. Hepsi şapka giymeyi kabul etmişlerdi. Falih Rıfkı Bey not defterine şu notu düşecekti: Güvenilen, inanılan bir büyük lider ne demektir, bir daha gördüm. Dipnot Çankaya, sayfa 434. Gazi Devre Kani'yi, Taşköprü'yü ziyaret etti. Halk da hocalar da Gazi'yi başı açık karşılıyorlardı. Devrim ışık hızıyla yayılmaktaydı. Gece Kastamonu'ya döndü. 29 Ağustos öğleyin Kastamonu kışlasına verilen büyük ziyafete katıldı. Herkes, subaylar da sofraya başları açık oturdular. Savaş anıları anlatıldı, ordunun büyük fedakarlıklarından söz edildi. Tümen komutanı Kazım Sevüktekin hem Sakarya Savaşı'nda hem büyük taarruzda bulunmuştu. Gazi yemeğin sonunda ordumuzu övdü, konuşmasını şöyle bitirdi: Ordumuz milletin ilerleme ve yükselme adımlarında önce olmuştur. Milletimizin bütün devrimlerinde birinci adımı atmıştır. Milleti sevk ve idare edenlerin en büyük dayanağı ordu olmuştur. Başka milletlerde ordu ile millet daima birbirinin karşısındadır. Halbuki bizde tamamen tersidir. Meşrutiyeti kahraman subaylarımız ilan ettikleri gibi bugünümüzü de yine subaylarımızın fedakarlıklarına borçluyuz. Sonra Dada'ya gidip geldiler. Ertesi gün Gazi Türk Ocağı'na uğradı. Bütün kadın ve erkek üyeler gelmişlerdi. Sohbet edilirken Halkın Halk Partisi merkezinin bahçesinde toplandığı öğrenilince oraya gidildi. Bahçe ve dışarısı binlerce kişiyle dolmuştu. Birçok da hanım vardı. Bugün olağanüstü bir özellik taşıyordu. 30 Ağustos zaferinin yıl dönümüydü. Parti başkanı halkın düşünce ve duygularını aracı olarak dedi ki: Bugün şerefli Dumlupınar zaferini huzurunuzda kutlamakla mutluyuz. Bu zaferin büyük kahramanına, bütün hemşerilerimin nihayetsiz şükranlarını arz ederim. Size sonsuz sağlık ve afiyet dileriz. Alkışlar Kastamonu'yu deprem gibi titretti. Gazi önemli konuşmalarından birini de burada yaptı. Özetle dedi ki: Türkiye Cumhuriyeti halkı ileriye ve yeniliğe doğru uzun adımlarla yürümeye devam edecektir. Bilince hastalık bulaşmadıkça geriye gitmek veya duraklamak hatıra dahi gelemez. Yüzyıllardan beri sarf olunan iğrenç çabalar zaman zaman milleti uykuya daldırmış olmakla beraber milletin bilincine felce uğratmaya asla başaramamıştır. Bu gerçek milletin bugün gösterdiği bilinçli eserlerle kendiliğinden bellidir. Efendiler, bizim ilham kaynağımız doğrudan doğruya bütün Türk milletinin vicdanı olmuştur ve daima da olacaktır. Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve toplumsal devrimlerin hakiki sahibi kendisidir. Sizsiniz. Hanımlar, beyler, yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün mana ve şekilleriyle uygar bir toplum haline kavuşturmaktır. Devrimlerimizin asıl ilkesi budur. Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamıyla uygarlığın yaydığı ışık karşısında filan ve falan şeyhin yol göstericiliğiyle maddi ve manevi saadet arayacak kadar ilkel insanların Türkiye uygar camiasında var olacaklarını asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat reisleri bu dediğim hakikati bütün açıklığıyla idrak edecek ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapayacak, müritlerinin artık reşit olduklarını elbette kabul edeceklerdir. Dipnot, M. Selim İmece o tarihte Kastamonu'da 20 kadar tekke olduğunu yazıyor. İstanbul'daki tekke, dergah ve zaviyelerin sayısı 400'ü geçiyordu. Ölünceye kadar Osmanlı kalan Refik Halit Karay'ın Kadınlar Tekkesi adlı romanını okuyanlar tekke konusunda genel bir kanıya ulaşırlar. Özbekler Tekkesi gibi yurtseverlerin yararlandığı bazı tekkeler de kanun gereği kapatılmıştır. Halk konuşmayı şiddetli alkışlarla destekliyordu. Yeniden kılık kıyafet kadın hakları üzerinde durdu. Sonuçta dedi ki, bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki başına bir bez veya bir yemeni, peştemal veya buna benzer şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir veya bir yere oturarak yumulur. Bu tavrın mana ve ifadesi nedir? Efendiler, uygar bir millet anası, millet kızı bu garip şekle, bu vahşi vaziyete girer mi? Toplantı halkın uzun süren şiddetli alkışlarıyla sona erdi. 31 Ağustos günü bir hafta süren misafirlik bitti. Halk gazinin kaldığı evden şehir çıkışına kadar yolun iki yanını doldurmuştu. Veda töreninde öğretmen Cemal Bey herkesi ağlatan, gazinin de gözlerini yaşartan bir konuşma yaptı. Gazi de Kastamonu halkına sevgi ve saygısını belirten duygulu bir konuşma yaparak veda etti. Ayrılık çok zor oldu. Dönüş yolu başlamıştı. Saat 17'de Çankırı'ya geldiler. Yine herkes karşılamaya çıkmıştı. Askerler dışında bütün erkeklerin başı açıktı. Yine top atışlarıyla selamlandı. Valilik binasında kurulları kabul etti. Her kurula amacını anlatıyordu. Bir daha yenilmeyecek uygar, kalkınmış, ileri, refaha kavuşmuş, çağdaş, uyanık, eğitimli, mutlu bir toplum olmak. Böyle olalım değil mi? Evet. Öyleyse bozgunculara, dedikoduculara, din tüccarlarına, aktörlerine, yobazlara kanmayın. Orta çağı yenmek, halkın uyanması, ileri gitmesi için bıkmadan usanmadan didiniyordu. Gece Çankırı'da kaldı. Arkadaşları, milletvekilleri, yöneticileriyle geç saate kadar Türkiye'nin sorunlarını konuştu. 1 Eylül 1925 günü Ankaralılar bugünkü Ulus Meydanı'na akıyor ve çevreye yayılıyorlardı. Dört bir yan siviller ve askerlerle doldu. Gazi'nin geleceği saate yakın başbakan ve bakanlar da göründüler. Yalnız Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam toplanmasını sağladığı 1. Türk Tıp Kongresi'nde olduğu için gelememişti. Bu sırada açış konuşmasını yapıyordu. Gerek eğitim hayatımızda gerek meslek yaşayışımızda daima tasavvur edip bir türlü gerçek haline dönüştüremediğimiz birçok yüksek amacın bugün gerçekleşmesine doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Türk ekimi büyük şehirlerin süs ve refahına, huzur ve sükunetine bağlı kalmayarak hayırlı çalışmalarını şehirlerden kasabalara, özellikle köylere kadar götürecek ve yayacak, bizzat köylü ile ilişki kurarak uygarlık, sağlık ve toplumsal hayatla ilgili her türlü gelişmeden haberdar edecektir. Çoğunluk şapka konuşmasını okur okumaz ya İstanbul'dan şapka getirtmiş ya Ankara terzilerine yaptırtmıştı. Avrupa'da şapka giyenler giymesine, şapkayla selamlaşmayı, bir büyükle saygı gereği başı açık konuşulması gerektiğini biliyor, yakınlarına bilgi veriyorlardı. İsmet Paşa ve Barış Kurulu'nda bulunanlar Lozan'dan getirdikleri güzel şapkaları giymişlerdi. Ankara terzilerinin yaptığı bazı şapkalar pek uydurmaydı. Hiç şapka yapmamışlardı ki. Sahipleri onları giymiyor, ellerinde tutuyorlardı. Şapka yaptıramayanlar başları açık gelmişlerdi. Gazi'nin arabası göründü. Alkış yağmuru başladı. Yüceltici haykırışlar yükseldi. Gazi uygun bir yerde başı açık arabadan indi. Karşılayanları şapkasıyla selamlayarak, hatır sorarak ilerledi. Milletvekillerinin, bakanların, genelkurmay başkanının, başbakanın ellerini sıktı. İsmet Paşa akşama bize gelir misin diye sordu. Kararname hazır mı?
Hazır.
Kararnameyi de al sen bana gel.
Peki.
Mazhar Müfit Bey'e gülerek kaçıncı maddedeyiz diye seslendi. Sarığını giymeden elinde tutan Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Hoca'yı arabasına alarak Ulus Meydanı'ndan ayrıldı. Dipnot: Rıfat Hoca'nın sarığı elinde bekleyişi için Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. cilt sayfa 271. 1. Tıp Kongresi ertesi günde sürdü. Kongreye Doktor Refik Saydam'ın açış konuşmasındaki idealist hava hakimdi. Sağlık sorunları yalnız yöneticilerle değil, ilk kez bütün doktorlarla birlikte tartışılıyordu. Bu yaklaşım özellikle genç doktorlara büyük onur vermişti. Gündemdeki başlıca konular yaygın, salgın hastalıklarla mücadele ve halk sağlığını korumak için alınması gerekli ivedi önlemlerdi. Kongreyi bir süre Gazi de izledi ve kongre temsilcilerini akşam çayına davet etti. Bakanlar Kurulu öğleyin toplantı. Toplantı uzun sürmedi. Gazi kararnameyi akşam görmüştü. Başbakanın kısa bir konuşmasından sonra kararname imzaya açıldı. Hamdullah Supi Bey, türbelerin toptan kapatılmasına karşıydı. Dini anlamı olmayan türbelerin açık kalmasını istiyordu. Ama arkadaşlarından ayrılmayı doğru bulmadı, imzaladı. Kararname elden Gazi'ye arz edildi ve imzası alındı. Dipnot: 2 Eylül 1925 tarihli kararname, İslam Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 785, Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 3, 1. cilt sayfa 186. Amaç, memurların giyimde halka öncülük etmeleri, örnek olmalarıydı. Bu kararname ile birçok önemli adım atılıyordu. Önce memurların şapka giymeleri zorunlu kılınmıştı. Dipnot: temel amaç fese son vermekti. Onunla birlikte kalpak da yasaklanmış oluyordu. Bakanlar Kurulu tarikatları, tekkeleri, zaviyeleri, türbeleri kapatıyor, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüshacılık, yani muskacılık, türbedarlık gibi ünvan ve sıfatların kullanılması ile bu ünvan ve sıfatlara ait hizmet görmeyi ve elbise giymeyi de yasaklıyordu. Dipnot: şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik gibi ünvan ve sıfatlar tarikatla ilgilidir. Orta Çağ ağır yara almıştı. Anadolu Ajansı kararnameyi açıkladı. Karar hızla duyuldu. Bu karar bir uyarıydı, ceza içermiyordu. Kanun çıkana kadar ilgililere derlenip toparlanmaları için süre tanınıyordu. Tarikatların ve türbelerin kapatılması kararına hak verip sevinenler çoktu. Yüce Allah ile kul arasına girenler ayıklanıyordu. En çok falcılar, üfürükçüler, muskacılar öfkelendi. Tezgahları dağılıyordu. Oysa ne güzel kandırıyorlardı saf dilleri. Milli mücadeleye karşı tavır almış, irticaya destek vermiş olan tarikat önderleri bir gün yaptıklarının hesabının sorulacağını biliyorlardı. Hükümet yumuşak davranmış, hiçbirini İstiklal Mahkemesi'ne vermemiş, idam etmemiş, hapse atmamış, sadece ünvanlarını kaldırmakla, tekkelerini, zaviyelerini kapatmakla yetinmişti. Bu şefkatli karara teşekkür ettiler. Yozlaşmanın farkında olan Cumhuriyet ile tarikatların bir arada olamayacağını anlayan tarikatçılar ise kararı haksız bulmadılar. Tekkelerini, zaviyelerini kapatmaya başladılar. Geçimlerini bu işe bağlamış olanlar ise dişlerini gıcırdattılar. Diş gıcırtıları usul usul yayılacaktı. Dersim'de peygamber ailesinden geldikleri iddiası ile seyyid ünvanı taşıyan ve bu yolla geçim ve saygınlık sağlayanlar bu kararı kabul etmeyeceklerdi. İstanbul'da bulunan bazı köklü tarikat şeyhleri çok üzüldüler. Bu tarikatların tekkeleri tasavvuf anlayışının merkezleriydi. Birer küçük dünyaydı. Bu dünyanın içindeki güzellikleri, incelikleri, derinlikleri yaşatmak iyi olurdu. Ama bunun için Orta Çağ'ı sürdürmek gerekmekteydi. İşte bu mümkün değildi. Orta çağ sürdürülürse bütün millet ölü bir devletin türbedarı olurdu. Tarihin mantığı karara uymaları gerektiğini emrediyordu. Karara uydular, evlere çekildiler. Dipnot Mevlana türbesi müze olarak korunacaktı. Alevi Bektaşilerin yetkili başı, Osmanlı bizi farklı görürdü. Cumhuriyet döneminde farklılık istemeyiz. Biz de genele uyalım dedi. Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesi kapatıldı, külliye korundu. Bu bilgiyi bir Alevi ileri geleninden almıştım. Gazi akşamüstü küçük bir çay ziyafeti için Doktor Refik Saydam'ı ve kongre temsilcisi doktorları kabul etti. Doktorlar kararı duymuşlardı. Gazi ve hükümeti kutladılar. Genç bir doktor şöyle dedi. Türk Rönesansı'nı ve reformunu başlattınız efendim. Gazi Avrupa ile aramızda büyük farkı bir neslin çabası kapatamaz dedi. Daha yapacak çok iş, çözülmesi gereken çok sorun var. Bu yıl basılan kitap sayısı 1000'e yaklaşmış bile değil. Biz burada konuşurken batıda kim bilir kaç bin sanat ve bilim kitabı basılmıştır. Kısacası bizim başlattığımız çabayı sizler sürdüreceksiniz. Sizi çocuklarınız, onları da torunlarınız izleyecek. Bu kesintisiz çabalar sayesinde Türkiye her konuda çağdaş, uygar, zengin, çalışkan, demokrat, barışçı, Avrupa ile aynı düzeyde güzel bir ülke olacak. Eliyle yemek yiyen, yere tüküren, kadın döven, kızlarını satan, gülmekten utanan, resmi heykeli günah sayan, cinci hocalardan yardım bekleyen, okuma yazma bilmez nesiller tarihe karışacak. Dipnot Samine Özerdim, 50 yılda kitap, sayfa 16-17, Sevinç Matbaası, Ankara 1974. 1729'da Türkçe kitap basılması caiz görülecek, din kitapları basılması ise daha uzun zaman yasak olacaktır. 1729'dan 1830 yılına kadarki 100 yıl içinde Osmanlı'da sadece 180 kitap basılmıştır. Batı'da ise aynı süre içinde basılan kitap sayısı 90 bindir. Batı dünyası ile Osmanlı dünyası arasında bu aşamada 89.820 kitap fark var. Bu farkı hala kapatamadık. Daha evrim teorisini tartışıyoruz. Ertesi sabah erkenden çiftliğe geldi. Yollar kabaca yapılmış, binaların iskeletleri bitmişti. Birkaç artezyen kuyusundan gürül gürül su akıyordu. Bataklıklar hızla kurutuluyordu. Topraklar sürülüp dinlenmeye bırakılmıştı. Birkaç gün sonra buğday ekilecekti. Sebze bahçeleri hazırlanmıştı. Bir tepede Gazi'nin istediği iki katlı ev ile yakınında büyük bir havuzun yapımına başlanmıştı. O sarı kirli rengin yerini diri toprak rengi almıştı. Tahsin Bey, Kasım'da fidanları dikeceğiz efendim dedi. 2 yıl içinde ağaç olurlar. Ah, Türkiye'nin sorunları da böyle hızlı çözülebilseydi. Bakanlar Kurulu isyan bölgesiyle ilgili reform planını hazırlaması için 4 kişilik bir kurul kurdu. İçişleri Bakanı Cemil Uybadın, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Genelkurmay 2. Başkanı Kazım Orbay Paşa ve Çankırı Milletvekili Abdülhalik Renda. Amaç ağalık beylik düzenine son vermek, bu bölgeyi de kalkındırmak ve sorun olmaktan çıkarmaktı. Kurul hemen toplandı. Toplanan bilgilere dayanarak bir reform planını hazırlayarak 24 Eylül'de Başbakan'a sunacaktı. Dipnot, Doğu Reformu Planı 27 maddedir. Özeti için Bilal Nevşimşir, Kürtçülük 2, sayfa 298-305. Tam metni için Serap Yeşiltuna, Resmi Kanun, Kararname, Rapor ve Tutanaklarla Atatürk ve Kürtler, sayfa 506 ve devamı. İleri Yayınları, İstanbul 2007. Umumi müfettişlikler kurulması önerisi ilk kez bu planda yer almıştır. Reform planında Doğu bölgesine göçmen yerleştirilmesi, isyana katılmış, özendirmiş olanlar ile yakınlarının Batı bölgelerine nakledilmeleri, aşiret yapısının lağvedilmesi, silah taşımanın yasaklanması, aslen Türk olup Kürtleşmeye başlayan halk için önlemler alınması, adları belirlenen bu yerlerde Kürtçe konuşmanın yasaklanarak Kürtleşmenin durdurulması, okul, yol, devlet binaları yapılması gibi öneriler yer almaktadır. Dersim'in Kürtleşmesinin önlenmesi üzerinde de önemli durulmuştur. Ayrıca mülki idare teşkilatına değişiklik yapılacak, bazı iller lağvedilecek, bazı yerlerin bağlantıları değiştirilecektir. Ayrıntı için Serap Yeşiltuna, Atatürk ve Kürtler, sayfa 169. Türkiye'nin en aydın, en uyanık şehri İstanbul'du. Ama bir tiyatro oyunu en fazla 2 gün seyirci bulabiliyordu. Bir oyunun 3-4 gün seyirci bulması büyük olaydı. Bu yüzden sürekli yeni oyunlar hazırlıyorlardı. Sanatların en etkilisi olan tiyatronun İstanbul'daki durumu böyleydi. Tiyatrocular zar zor yaşıyorlardı. Bu yüzden zaman zaman kendi aralarında "Biz deli miyiz, aptal mıyız, niye bu zor ve para getirmeyen sanata gönül verdik?" diye dertleşir ve asla vazgeçmeden sanatlarını sürdürürlerdi. Darül Bedai, yani şehir tiyatrosu adını taşıyan ama belediye ile pek ilişkisi olmayan bir grup sanatçı yaşayabilmek için 7 Eylül'de Karadeniz turnesine çıktı. Köhne bir posta gemisiyle 5 günde Trabzon'a geldiler. Vasfi Rıza Zobu Bey'in seyirci geleceğinden pek ümidi yoktu ama yanıldığını çabuk anladı. Birer gün oynadıkları oyunlar doldu. Tabii erkeklere ayrı, kadınlara ayrı oynuyorlardı. Eşlerin birlikte gelip de tiyatro seyretmelerine toplum baskısı buralarda henüz izin vermiyordu. Salon erkeklerin olsun, balkon kadınların olsun gibi önerileri de kabul etmediler. Olmaz! Aynı çatı altında bir arada bulunmayı bile doğru bulmadılar. Rize valisi sanatçıları kaldıkları otelde ziyarete geldi. Zayıf, çevik bir adamdı. Milli mücadelede jandarma subayıymış, daha gençti. Demek ki rütbesi küçüktü, adı Hurşit'miş. Sizi Rize'ye davet etmek için geldim. Tiyatro sanatını tanımak Rize'nin de hakkıdır. Valinin iyi niyetine saygı duydular ama otel var mıydı? Tiyatro binası var mıydı? Elektrik var mıydı? Vali kesin bir dille dedi ki, programınızı inceledim. Rize'ye gelmenize daha 20 gün var. O güne kadar merak etmeyin, oteli de tiyatroyu da yaptırırım, elektriği de sağlarım. Yeter ki geliriz deyin. Ya delinin biriydi ya da tiyatro otel nedir bilmiyordu. Öyle ısrar etti ki çaresiz kalıp peki dediler. Her turnede başlarına türlü olaylar gelirdi. Bu sefer bakalım başımıza ne gelecek. İlk tutuklanan gazeteciler ile Ahmet Emin Bey grubu Elazığ'da büyük bir konakta tutuluyor, yarı suçlu yarı turist olarak yaşıyorlardı. Mahkeme başkanı Mazhar Müfit Bey ara sıra laflamak için uğruyordu. Sık sık tekrarladığı bir özlemi vardı. Ah, buraya da tren geldiğini acaba görür müyüm? Gazeteciler bu imkansız hayale gülüyorlardı. Mahkeme üyesi Ali Sahip Bey hiç sevmediği Ahmet Emin Bey'e arada bir kötü haberler vererek bir çeşit işkence yapmasa tatilde gibi olacaklardı. 13 Eylül 1925 günü topluca mahkemenin huzuruna çıktılar. Sorgulamalar bitmiş, yargılama karar aşamasına gelmişti. Çok umutluydular, çok iyi muamele görmüşlerdi. Yine de içleri ürperiyordu. Başkan kararın açıklanacağını bildirince sanıklar ve izleyiciler ayağa kalktılar. Başkan beraat ettiklerini bildirdi. Beraata yeniden doğmuş gibi oldular. Dipnot, hükümet Ahmet Emin Yalman'ın gazetesini yayımlamasına izin vermeyecektir. Eski Ankara valisi Abdülkadir Bey ile eski Rize milletvekili Ziya Hurşit Bey Kara Kemal'in yazıhanesinde karşılaştılar. Birlikte çıktılar, yemek yediler. Öfke dillerine vurdu. Giderek iyice açıldılar. Ziya Hurşit, ben dedi, Mustafa Kemal'i öldürmeye karar verdim. Bu rejimi yıkmanın tek çaresi bu. Abdülkadir Bey aradığı arkadaşı bulmuş olmanın sevinci içindeydi. Ben sana yardımcı olurum ama öldürmek yetmez. Bu hükümeti de devirmek lazım. Teşkilat işi o. İzmit milletvekili Şükrü'yü tanırsın. Eski sıkı iddiatçılardan. Terakkiperver Parti milletvekiliydi. Sarhoş Şükrü diye ünlüdür. Tanıdım, tanıdım. Ona rahatça güvenebiliriz. Hiç adamın var mı? Hafız Mehmet Bey 2 adam yollamıştı ama onlar kaçtılar. Bir adamım var, Laz İsmail diye biri. Ağzı sıkı, gözü pek sabıkalının biridir. Yetmez, birkaç kişi daha lazım. Laz İsmail bulur. Uğursuz suikast makinesinin çarkları hızlanarak dönmeye başladı. Dipnot: İzmir suikastı hakkında esas olarak yararlandığım kaynaklar A. Nihat Erman İzmir suikastı ve İstiklal Mahkemeleri, Doktor Cemal Avcı İzmir suikastı, Osman Salim Kocahanoğlu Atatürk'e kurulan pusu, Uğur Mumcu Gazi Paşa'ya suikast, Yaşar Şahin Anıl mahkeme tutanaklarına göre İzmir suikastı davası, Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 3 1. cilt sayfa 135 ve devamı, Ergün Aybars İstiklal Mahkemeleri. Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 1. cilt sayfa 299 ve devamı. Kara Kemal ile terakkiperverler arasındaki ilişkiler hakkında ilginç belgeler bulunuyor. Olayı sulandıran, saptıran, çarpıtan kitaplar da var. Onları da okudum. Gerçekçi doğru bulmadım. Adlarına kaynakçada da yer vermedim. Olayın gelişimini bu kaynaklara, mahkemedeki itiraf ve ifadelere ve anılara göre sıralayarak anlatacağım. Bazı yanlışlara da yeri gelince değineceğim. Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey Gazi'den randevu istedi. Fatih Sultan Mehmet gibi büyüklerin, kahramanların türbelerinin açık kalmasını istiyordu. Gazi bu halkı yüce Allah dururken ölülerden yardım istemeye alıştırmışlar dedi. Ya mum dikiyorlar ya paçavra bağlıyorlar. Kısmeti açılsın diye bilmem kimin türbesinin çevresinde göbek atarak dönenler de varmış. Bunları benden daha iyi bilirsiniz. Fatih'in türbesini açsak onun parmaklıklarına da paçavra bağlarlar. Bana 10 yıl izin ver. Halk yardımı Allah'tan istemeyi, yardım istemek için yardımı hak etmeyi öğrensin. Araya diri, ölü kimseyi sokmasın, buna alışsın. Doğru yolu bulsun. Sonra istediğin o türbeleri açarız. Hamdullah Supi Bey hak verdi. Adana öğretmen kursunu bitiren Lütfiye öğretmeni kilise atadılar. Çok gençti ama ciddiliği, ağırbaşlılığı, sadeliği, işine bağlılığı, çocukları kolay etkilemesi, yaramazları sevgiyle yola getirmesi saygı topladı. Sınıfındaki erkek öğrencilerden biri Mehmet Yaşar, ortaokulu liseyi bitirecek, veteriner çıkacak, bir dergide öğretmeni Lütfiye Kışlalı'yı ve o günleri şöyle anlatacaktı. Her günün ilk dersini göz hastalığı trahomun yaygın olduğu dönemde temizlik kurallarına ayırırdı. Okulumuz da yoksuldu. Bir tebeşiri parmakları arasında kayboluncaya kadar kullanırdı. O yıllarda kalem tıraş olmadığı için kalemlerimizi kendisi açardı. Minik kalıncaya kadar kullanmamızı isterdi. Kaybetmeyelim diye silgimize ip takar boynumuza asardı. Ananız babanız size bunları ne güçlükle alıyor biliyor musunuz derdi. Gazi İstiklal Savaşı'nı Cumhuriyet'e anlatır, İstiklal Marşı'nı okurken ağlardı. Ben hala İstiklal Marşı'nı okurken ağlarım. Lütfiye öğretmen gerçek bir öğretmendi. Her öğrencisini iyi tanıyan bir doktordu. Her çocuğa bir ana kadar şefkatli, koruyucu, bir o kadar da otoriterdi. Her hafta her öğrenciye bir şiir ezberletirdi. Güzel, düzgün konuşmamızı isterdi. Türküler öğretirdi bize. Lütfiye Kışlalı Hoca Hanım anlatmakla bitmez. Yıllar sonra sevgili öğretmenimi Ankara'da ziyaret ettim, ellerinden öptüm. Emeklerimi boşa çıkarmamışsın. Emeklerim sana helal olsun Zekeriya Usta'nın oğlu Mehmet Yaşar dedi. Unutmamıştı, ağladı. Ben de ağladım. Dipnot M. Yaşar Uzel, Kilis Zeytin Dalı Dergisi 1953, aktaran Mehmet Ali Kışlalı, Radikal 25-2007. Lütfiye Kışlalı, Mehmet Ali Kışlalı ve Ahmet Taner Kışlalı'nın anneleridir. Böyleydi Cumhuriyet öğretmenleri. Dünyadan habersiz ortaçağ hocalarının yerini gencecik Lütfiye öğretmenler alıyordu.